Ayrım 11. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 137. 8. bölüm. Bu bölüm uzman psikolog Betül Gündoğdu ile birlikte hazırlanmıştır. Akademik başarı sorunları için okulda yapılabilecekler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun öğrenme üzerine etkileri, öğrenme türleri, öğretme yöntemleri ve kaynaklarında yapılabilecek düzenlemeler, sınıfta not tutma ve yazılı çalışmalar konusunda yapılabilecekler, ev ödevleri üzerinde yapılabilecek düzenlemeler, sınavlar ve not verme yöntemleri üzerinde yapılabilecek düzenlemeler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dikkat sorunları nedeniyle okulda dersleri yeterince dikkatli dinleyemezler, evde verimli ders çalışamazlar, sınavlarda bildiklerini de yanlış yapabilirler. Sürekli eleştiri ve olumsuz uyarılar almaları ve giderek düşen akademik başarıları nedeniyle zaman içinde kendilerine güvenleri kalmaz. Derslerin sunuluş biçimi, ödevler, sınav sistemleri ve diğer değerlendirme araçlarının bu çocuklar için uygun olmaması, var olan güçlükleri biraz daha arttırır. Sonuç olarak normal bir gelişim düzeyi ve zekaya sahip olan bu çocukların okul başarıları kapasiteleriyle uyumlu bir düzeye ulaşamaz. Akademik güçlüklerin yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bazıları aşırı hareketlilik, düşünmeden hareket etme ve düşünmeden konuşma gibi nedenlerle arkadaşları ve öğretmenleriyle sosyal ilişkilerinde önemli sorunlar yaşayabilirler. Çocukların eğitim süreçleri ve okul hayatları üzerine bu kadar doğrudan etkisi olan bir sorunun okuldan ve öğretmenden bağımsız bir şekilde ele alınması düşünülemez. Öğretmenle işbirliği ve öğretmenin de tedavi ekibinin bir üyesi olması, bu bozukluğun ele alınmasında en az ana baba eğitimi kadar önemlidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların Türkiye'deki eğitim sistemi içerisinde yaşadıkları güçlükleri anlayabilmek için önce sisteme gerçekçi bir biçimde bakmak gerekir. Son yıllarda çocuk ruh sağlığı kliniklerine yapılan başvuruların önemli bir bölümünü okul başarısızlığı, ders çalışmaya karşı isteksizlik, okulda yaşanan davranış ya da ilişki sorunları gibi okulla ve eğitimle bağlantılı sorunlar oluşturmaktadır. Rekabetçi toplum yapısı, ailelerin gelecek kaygıları ve bundan kaynaklanan yüksek başarı beklentileri, sınav maratonları, giderek artan sınıf mevcutları, öğretmenlerin zor yaşam koşulları ve eğitim sistemindeki diğer aksaklıkların tümü bu sorunların artışını körüklemektedir. Zihinsel, duygusal, sosyal açıdan hiçbir sorunu olmayan çocuklar bile bu sistem içerisinde zorlanmaktadırlar. Her gün daha fazla sayıda okuldan nefret eden çocuk ve genç, ne yapacaklarını bilemeyen, bunalmış, çocuklarının eğitiminin bitmesini dört gözle bekleyen ana babalar ve sorunlarla baş başa bırakılmış, tükenmiş öğretmenlerle karşı karşıya kalmaktayız. Öğretmenlerin bu çocuklara yardımcı olabilmesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu her yönüyle iyi tanımalarıyla mümkündür. Bu bölümde aktarılacak olan düzenlemelere geçmeden önce, kitabın geniş bir bakış açısıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu adlı bölümünün gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Öğretmen için dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda önemli noktalar. Çocuklarda görülen dikkat sorunları, hareketlilik ya da davranış sorunlarının tümünün nedeni dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu değildir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu okul çağındaki çocukların %3 ila 5'inde, yani her 20-30 çocuktan birinde görülür. DEHB, çocuğun doğumundan itibaren var olan, beyinde dikkat ve davranış kontrolünü sağlayan merkezlerin iyi çalışmamasından kaynaklanan kalıtsal bir bozukluktur. Ana babanın doğru, yeterli disiplin vermemesiyle ilgisi yoktur. Çocuğun davranışları şımarıklık, saygısızlıktan kaynaklanmaz. Bu çocukların ne yapacağını bilen ama bildiğini yapamayan çocuklar olmasının nedeni beyinlerindeki davranış kontrol sisteminin iyi çalışmamasıdır. Akademik başarısızlığın nedeni tembellik, ilgisizlik değildir. DEHB'nin zeka ile ilgisi yoktur. Çocuğun fazla ya da az zeki olması bu soruna neden olmaz. DEHB olan çocukların her biri diğerinden farklıdır. DEHB'nin pek çok olumlu yönü de vardır. Öğretmenin çocuğa yaklaşımı ve öğretmene tarzı başarı için en önemli faktördür. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun öğrenme üzerinde etkileri. 1. Dikkat sorunları. A. Dersi dinleme güçlüğü. Dersin başında, ortasında ya da sonunda dersten kopar, dinleyemez. Dikkati dağıldığında yeniden toplamakta zorlanır. Hayal kurabilir, başka şeylerle ilgilenir, bazısı resim çizer. Ders bittiğinde aklında ya çok az şey kalmıştır ya da bilgileri kopuk kopuk öğrenmiştir. B. Dikkat hataları. Tahtadaki yazıyı geçirirken hatalı geçirir, matematik sembolleri, işaretleri karıştırabilir. Bir görevi tamamlamadan diğerine geçer. C. Evde ders çalışırken ilgisi çabuk dağılır. Sık sık mola verir. Oturduğu yerden kalkmasa bile aklı başka yerlere gider. Verimsiz çalışır, bilgileri bütüncül biçimde öğrenemez. D. Sınavlarda yaşanan sorunlar. Sınavda etrafıyla daha çok ilgilidir. Sınavın ilk, orta ya da son bölümünde ilgisi dağılabilir. İlk 5 soruyu doğru olarak yapıp daha sonrakilerin tümünü yanlış yapabilir. Test türü sınavlarda soruyu yanlış okuma, sonunu okumama gibi nedenlerle yanlış yanıtlar verir. 2. Zayıf organizasyon becerileri. A. Okul eşyaları, çantası, defterleri dağınıktır. Malzemelerini eksik getirir. B. Düşüncelerini organize etmekte güçlükleri vardır. Sözlü ya da yazılı anlatımda bildiklerini aktarmada sorun yaşar. Başının sonunu karışık anlatır. C. Verilen görevi başlamak, bölümleri ayırmak ve sürdürebilmekte güçlükler yaşar. Uzun süreli görevler için planlama yapamaz. D. Yapılacak işleri önemli ve acil olup olmamasına göre planlayamaz. İlk aklına gelenden ya da en cazip olandan başlar. 3. Zamanı ayarlamakta güçlük. A. Zaman algısı iyi gelişmemiştir. Bir işle uğraşırken ne kadar süre geçtiğini doğru biçimde tahmin edemez. İşlerini planlarken de hangi iş için ne kadar süre gerektiğini ayarlayamaz, çoğunlukla geç kalır. B. Sınavlarda zamanını iyi ayarlayamaz. Ya acele edip çok erken bitirir ya da bir soruda takılıp ne kadar zamanı kaldığını unutabilir. Öğrenme türleri. İnsan beynindeki sinir hücrelerinin arasında yaklaşık olarak 30 trilyon bağlantı sinaps vardır. Bu kalabalık iletişim ağı nedeniyle sınırsız sayıda nörogelişimsel çeşitlilik söz konusudur. Sınıflardaki çocukların hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, beceri düzeyleri, gelişim evreleri, özgeçmişleri, güçlü ve zayıf yanları vardır. Çocuklar öğrenme kapasitelerinde farklı oldukları gibi nasıl öğrendikleri konusunda da farklılıklar gösterirler. Çocuğun bilgiyi en iyi alma, anlama ve hatırlama veya ifade etme biçimi öğrenme biçimidir ve onun parmak izi kadar özeldir. Her öğrenme türü benzer zeka sınırlarını temsil etmektedir ve bir öğretme türü diğerine göre üstün ya da zayıf olarak yorumlanmamalıdır. Öğrenme türlerinin bazı özellikleri deneyim yoluyla geliştirilirken bazıları doğuştandır ve değişime direnç gösterir. Bu nedenle çocukların kendi öğrenme türlerini öğretmenin öğrenme türüne uydurmaları zor olmaktadır. Öğretmenler bu farklılıkları anladıklarında buna uygun çözümleri geliştirebilirler. Öğrenme türü yaklaşımına göre duysal ve bireysel tercihler öğrenmeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Her öğrencinin güçlü olduğu yolla becerilerini geliştirmesine yardım edecek bir öğretime gereksinimi vardır. Öğrenmedeki duysal tercihlerine göre öğrenciler, görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, dokunarak ve yaparak öğrenenler olarak tanımlanırlar. Görsel öğrenciler yeni bir bilgiyi en iyi görerek öğrenirler ve öğretmenin bir konuyu sözlü olarak açıklaması yerine göstermesini tercih ederler. Bu tür öğrencilerin bazen sözlü yönergeleri dikkate almadıkları görülmektedir. İşitsel öğrenciler ise tam tersine sözlü açıklamaya gereksinim duyarlar. Dokunma tercihli öğrenciler, materyali elleriyle dokunarak en iyi öğrenirlerken, yaparak derin duysal öğrenen öğrenciler, vücutlarını kullanabildikleri deneyler, mim, drama, alan gezisi gibi yöntemlerle en iyi öğrenmektedirler. Bu öğrenciler için hareketsiz durmak çok zor ve enerjilerinin tümünü harcadıkları bir şeydir. Hareket etmeden öğrenemezler. Farklı duyuları hedeflemedeki öncelikler bakımından öğretme biçimleri de görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğrenim olarak sınıflandırılır. Öğrencilerin öğretmenin anlattığı konuyu sadece dinleyerek ve bilgi hakkında konuşarak öğrenmeleri işitsel öğrenimdir. Öğrencilerin öğretmenin gösterdiği şekil, resim, harita, tablo ve grafiklere bakarak, inceleyerek öğrenmeleri görsel öğrenimdir. Öğrencilerin materyallere dokunarak, deney yaparak, drama gibi yollarla öğrenmeleri dokunsal ve kinestetik, derin duysal öğretimdir. Öğretmenlerin de öğrenme türleri vardır ve içgüdüsel olarak bazı öğrencilerle diğerlerinden daha kolay anlaşırlar. Bunun nedeni öğretmen ve öğrencinin öğrenme türünün birbirine benzemesidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların belirtileri ve öğrenme özellikleri, öğrenme türü yaklaşımına göre kinestetik yani hareket ederek öğrenen çocukların özelliklerine benzemektedir. Hatta bu tanıyı alan çocukların klinik olarak hiperaktif olmadıkları, sadece hareket gereksinimleri nedeniyle böyle davrandıklarını ileri sürenler vardır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sadece bireysel bir farklılık olarak görülmez. Bu tanının konulabilmesi için belirtilerin kişinin yaşamını önemli ölçüde etkilemesi ve basit bazı düzenlemelerle kolayca düzelmemesi gereklidir. Bu çocukların öğrenmelerini olumsuz yönde etkileyen şey hareket etmeleri değildir. Dikkatlerini anlatılanlara odaklayamamalarıdır. Hareketsiz durmalarını istemek onların ilgilerini daha da dağıtabilir. Bu nedenle hareketlerini kısıtlamayan bir öğretme yaklaşımından faydalanırlar ama bu yardım sorunlarının çözümü için tek başına yeterli olmaz. Duysal tercihler öğrenme türlerinin sadece bir boyutudur. Çeşitli araştırmalarda ses düzeyi, ışık düzeyi, ısı, oturma düzeni, hareketlilik, grubun büyüklüğü, öğrenme etkinliğinin türü ve zaman tercihleri gibi öğrenmeyi belirleyen başka etkenler bulunmuştur. Öğrenme türleri ile beynin sağ ve sol yarım küresinin işlevleri arasında bağlantılar olduğu görülmektedir. Beynin sol yarım küresi, işlevlerini ağırlıklı olarak kullanan analitik tümevarımcı kişilerin küçük adımlarla anlama ulaştığı ve daha başarılı öğrendiği, beynin sağ yarım küresini kullanan bütünsel tümden gelimci kişilerin ise kavramın bütününden anlama ulaştığı ve daha sonra ayrıntılara odaklandığı belirtilmiştir. Sol beyin kullanıcısı çocuklar geleneksel düzendeki sınıfları, yapı ve kalıpları tercih ederken, sağ beyin kullanıcıları görsel materyalleri, hareket ya da dokunma duyusuna hitap eden kaynakları tercih etmektedirler. Öğrenme türleri konusunda yapılan araştırmalarda eğitimcilerin bazı yanlış inanışlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bunların en yaygın olanları şu şekilde sıralanabilir. 1. Yanlış inanış. Fiziksel etkinlikler öğrenmeyi engeller. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve kinestetik hareket ederek yaparak öğrenen çocuklar için hareketi öğrenmeyi bozmaz. Tam tersine öğrenme için gereklidir. Bu çocukların kıpırdamadan sadece dinleyerek öğrenmelerini beklemek uygun değildir. Bu çocukların ufak hareketleri, kalemlerini ya da ayaklarını sallamaları ya da bir şeylerle oynamaları öğrenmelerini bozmuyorsa bu davranışlara engel olunmamalıdır. Bu çocukları sınıfta en az edilgenlik gerektiren etkinliklerde görevlendirmek olumlu sonuçlar vermektedir. 2. Yanlış inanış. Çocuklar sabah saatlerinde öğrenmeye karşı uyarılmış durumdadır. Yapılan bir araştırmanın şaşırtıcı bulgularına göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sabahları daha uyarılmış değildir. Tersine sabahın geç saatlerinde ya da öğlen saatlerine doğru daha kolay konsantre olmaktadırlar. Öğretmenlerin çoğunluğu önemli ve ciddi öğrenme ya da öğretme etkinliklerinin öğle yemeklerinden önce yapılması gerektiğine inanmaktadırlar. Oysa yapılan araştırmada 1 milyon öğrencinin yalnız üçte biri sabah saatlerini tercih etmiştir. 3. Yanlış inanış. Sınıflar iyi aydınlatılmış, hafif serin ve sessiz olmalıdır. Bazı öğrenciler yeni bilgileri öğrenmek için parlak bir ışığa gereksinim duyarlar. Ama bazıları için parlak ışık konsantrasyonu zorlaştırır, hareketliliği arttırabilir. Öğrencinin sosyal, duysal, çevresel, beyin küresel tercihleriyle hareket gereksinimi ya da eğitimin zamanı gibi etkenlerle eğitim yaklaşımının uyumlu olması durumunda başarı artmaktadır. İdeal eğitimde hedef, okuldaki her öğrenci için bir öğrenme türü profili çıkarılıp, buna uygun öğrenme ortamları ve yaşantıları sunulmasıdır. Anlamak ve öğrenmek için tüm duyuların birleşimine gereksinim vardır. Farklı grup seçenekleri, hareket etmeye fırsat verme, öğretim materyalleriyle etkileşim, örneğin öğrenme merkezleri düzenleme, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış etkinlikler, sözlü açıklamalar, görsel kaynaklar bu çeşitlilik yaklaşımı için örnek olarak verilebilir. Gardner'ın çoklu zeka sınıflandırmasına göre çocuklar 7 farklı zeka türüne göre tanımlanmaktadır. 1. Dile dayalı öğrenen kelime ustası. Sözel ve yazılı dil yoluyla ve kelimeleri işiterek, söyleyerek, görerek en iyi şekilde öğrenir. 2. Mantık, matematiğe dayalı öğrenen sayı ustası. Sınıflandırarak, kendi bulgularını oluşturarak, sınıflayarak, soyut kalıplar ve ilişkilerle çalışarak en iyi şekilde öğrenir. 3. Uzamsal öğrenen sanat ustası. Görsel öğrenci yeni bir bilgiyi en iyi görerek öğrenir ve öğretmenin bir konuyu sözlü olarak açıklaması yerine göstermesini tercih eder. Bu tür öğrenciler bazen sözlü yönergeleri dikkate almazlar. Görsel sunumlar, görselleştirme yoluyla hayal gücünü kullanarak, renkler ve resimlerle çalışarak en iyi biçimde öğrenirler. 4. Bedensel, kinestetik, derin duyumsal öğrenen beden ustası. Uzayda yaparak, dokunarak, hareket ederek, etkileşimde bulunarak ve ele ilişkin etkinlikler yoluyla öğrenir. 5. Müziğe dayalı öğrenen müzik ustası. Ritim, müzik ve melodi yoluyla en iyi şekilde öğrenir. 6. Kişiler arası ilişkiye dayalı öğrenen insan ustası. Diğer insanlarla ilişkiye girerek, etkileşerek, işbirliği yaparak, paylaşarak öğrenir. 7. Kişisel olarak öğrenen kendilik ustası. Yalnız çalışarak, kendi yönelimli yönergeler ve bireysel projelerle en iyi öğrenir. DEHB olan çocukların öğrenme türleri tümüyle birbirine benzememesine rağmen çoğunlukla görsel olarak öğrenen ya da kinestetik olarak yaparak öğrenen çocuklardır. Öğretmenlerini pasif olarak dinlemeyi gerektiren geleneksel tipte işlenen derslerde kolaylıkla öğrenemezler. Matematik, özet yazma, kitap anlatma gibi becerilerle baş etmek için görsel ipuçlarını da içine alan ele dayalı yetkinliklere daha fazla ihtiyaç duyarlar. Dile dayalı ve mantık matematiğe ilişkin öğrenmede ise zorluk çekerler. DEHB olan çocukların daha yeniliğe açık, sezgisel ve farklı stilleri olabilir. Böylece bir problem çözme yolunu kendileri bulup yaratarak bu yolu sıkça kullanabilirler. Bununla birlikte öğrenciler onlara çok zor gelen mantıksal, doğrusal ve ardışık olan okul çalışmalarını yürütebilmeyi de öğrenmelidirler. Öğretmenler diğer öğrenciler kadar DEHB olan öğrencilerin de öğrenme türlerini anlamaya çalışmalı ve bunları çeşitlendirmek için daha fazla çaba göstermelidirler. Sınıfta çeşitli öğretme yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen göstermek, sınıfta aktif ve el becerisine dayalı bir öğrenme çevresi yaratmak, öğrenmeyi daha zevkli kılmak, DEHB olan çocukların öğrenmesine olumlu bir ivme kazandırır. Öğretme yöntemlerini ve kaynaklarını değiştirmek. 1. Görsel, sözel ipuçları ve hatırlatıcıların kullanımı. Bir resmin 1000 kelimeye eşit olduğu söyleminin abartılı bir anlatım olduğu düşünülse bile, resim kullanılarak yapılan anlatım sadece kelimeler kullanılarak yapılan anlatımdan çok daha fazla etkilidir. Öğretim sürecinde bilgi aktarılırken hem görsel hem de işitsel unsurlar birlikte kullanılırsa, daha fazla sayıdaki öğrencinin öğrenmesine yardımcı olunacaktır. A. Öğretilen konuyla ilgili görsel sunumlar yapılması. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bazıları görsel olarak daha iyi öğrendikleri için öğretmenin konuyu görsel olarak sunması çok öğretici olacaktır. Tepegöz ya da diğer yansıtıcılar bu amaç için çok uygundur. Öğretmen sınıfla daha fazla yüz yüze olabilir, önemli bilgileri göstermek için renkli kalemler kullanabilir. B. Konuyla ilgili önemli bilgilerin ders boyunca tahtada kalması. Önemli bilgiler tahtada her zaman aynı yerleşimde bulunursa öğrenciler onu nerede bulacaklarını bilirler. Bilgilerin alfabenin harfleri yerine sayılarla derecelendirilmesi daha uygundur. C. Konuyla ilgili anahtar kelimelerin görünür bir yerde kalması. Anahtar kelimeler öğrenmeyi kolaylaştırır ve hatırlamayı arttırır. Anahtar kelimeler tahtada, posterlerde ya da sınıfta kolayca görülebilecek yerlerde o konu işlendiği sürece asılı durmalıdır. Dersten önce konu hakkında sorular sorulması. Öğretmen dersten önce anahtar kelimelerle sorular sorup o derste neyi öğreneceklerini açıklar. Dersten sonra kısa bir sınav yapılması. Dersi tamamladıktan sonra kısa bir sözlü sınav yapılır. Okyanusu geçerek Amerika'yı kim keşfetti? Yanıtın bulunduğu kart işaret edilir ve tüm sınıfa cevap tekrar ettirilir. Sınıfta asılı olan kartlarla bilginin sınanması. Öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde yerleştirilmiş kartlar üzerindeki bilgileri içeren sorular sorulur. Son testin verilmesi. Duvardaki materyaller indirildikten sonra son test yapılır. Önemli bilginin kalem açacağının çöp kutusunun yanında konulması. Konuyla ilgili hatırlatıcılar sınıfın kapısı ya da öğrencinin kısa bir süre ayakta kalabildiği yerlere asılabilir. D. Önemli olgularda dikkati çekmek için renkli kalem kullanılması. Sürekli aynı hece veya gramer hatası yapılıyorsa, unutulan harf ya da kelimeler renkli kalemle düzeltilir. Renk, öğrencinin daha iyi hatırlamasına yardım eder. Kırmızı veya pembe en çok hatırlanan renklerdir. E. Derslere ilişkin yol gösterici notlar verilmesi. Anahtar noktaların işaretlendiği cümleler arasında öğrencinin not almasına imkan veren boşlukların bulunduğu iskelet ana hatlar kullanılır. F. Sınıfta bilgi verici posterler kullanılması. Posterler, önemli tarihsel olayları, dil bilgisi kurallarını veya matematik kavramlarını hatırlatan görsel hatırlatıcılardır. Değişik, komik resimler olayları öğrencinin daha kolay belleğine yerleştirmesine yardım eder. Öğrenciler sınav sırasında posteri zihinlerinde canlandırabilirler. G. Grafik, resim yazı düzenleyicilerinin kullanılması. Grafikler, kavramların görselleşmesini sağlarlar ve önemli faydaları vardır. Soyut kavramları somutlaştırırlar, öğrenmeye yardım ederler, hatırlamayı kolaylaştırırlar. Çeşitli grafik örnekleri. İç içe geçmiş iki daire kullanarak iki konunun birbirine benzer ve farklı tarafları gösterilebilir. Karar vermeyi öğrenmek için bir konu üzerinde lehte ve aleyhte olan öneriler belirlenir ve en iyi olana karar verilir. Yeni bir konuya ilişkin terimleri ve tanımları öğrenmek için içerik düzenleyici kullanılabilir. Terimler ve tanımlar sütunlar halinde listelenir ve öğrenciden onları karşılaştırması istenir. Ardışıklık becerilerini geliştirmek için bir hikaye ve tarihsel bir olayı tanımlarken film kareleri ya da tren vagonları şeklinde bölümler çizilip içi kelimeler veya resimlerle doldurulur. Rapor ya da deneme türü yazı yazmayı kolaylaştırmak için kelimelerle görsel ipuçları birleştirilebilir. Kim? Bir yüzün, ne zaman, bir saatin, nerede, bir yerin üzerine yazılır. 2. Sadece sözel aktarımın kullanıldığı pasif öğretimin en aza indirilmesi. Öğretmenin anlattıklarını pasif bir şekilde dinleyerek alınan bilgiler en çabuk unutulan bilgilerdir. Duyulanların kolayca unutuluyor olmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan en önemlisi, öğretmenin konuşma hızı ile öğrencilerin dinleme hızı arasındaki farklılıktır. Çoğu öğretmen dakikada yaklaşık olarak 100 ila 200 kelime kullanarak konuşmaktadır. Öğrenciler bu kelimelerin ne kadarını duymaktadırlar? Bu onların nasıl dinlediklerine bağlıdır. Öğrenciler bütün dikkatleri iyi toparlayabildikleri zamanlarda bile dakikada 50 veya 100 kelimeyi dinleyebilmektedirler. Bu onların ancak öğretmenin söylediklerinin yarısını dinleyebildikleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle öğrenciler dinlerken daha çok düşünmektedirler. Öğrenciler çoğunlukla dinledikleri konu ilginç gelse bile dikkatlerini sürekli dinleme üzerine toplayamamaktadırlar. Öğretmen konuşmasını yavaşlattığı zaman da öğrenciler sıkılmakta veya zihinleri dağılmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar göstermektedir ki, öğrenciler ilk 10 dakikada dikkatlerini %70 oranında toplayabildikleri halde, bu oran son 10 dakikada %20'ye düşmektedir. Anlatılan konu ne kadar ilgi çekici olursa olsun, öğrenciler ne kadar dikkatli dinlerlerse dinlesinler ve öğretmen bilgiyi ne kadar sıralı ve yavaş anlatırsa anlatsın, dinleyerek öğrenme sınırlı kalmaktadır. Üstelik öğrenciler pasif öğretilen olarak kalmakta ve potansiyellerini kendi öğrenmeleri için devreye sokamamaktadırlar. Bu durumda da aktif öğrenme gerçekleşmemektedir. 3. Aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımı. Bir şeyi görmek ve dinlemek onu öğrenmeye yetmez. Aktif öğrenmede öğrenciler araştırır, sorar, sorgular, uygular ve başkalarına anlatırlar. Aktif öğrenme teknikleri. Bilgiyi kendi kelimeleriyle yeniden ifadelendirmek, örneklendirmek, çeşitli biçimlerinin ve durumlarının neler olduğu ayırt etmek, bilgiyle diğer faktörler ve fikirler arasında bağlantı kurmak, bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak, bazı sonuçlarını önceden görmek, bilginin karşıtını veya tersini ifadelendirmek. 4. Soru-cevap kullanımı. Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından önemli bir tekniktir. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular tüm sınıfa sorulmalı ve aynı anda herkes cevabı bulmak için düşündürülmeli ve daha sonra cevap verecek kişi belirlenmelidir. Doğru cevaplar anında pekiştirilmelidir. Öğrenciye soru yöneltiliyorsa bunun belli bir sıraya göre değil de seçkisiz, random yolla sorulmasına yarar vardır. Konuşma zorluğu çeken ve yanlış cevap veren öğrenciler sabırla dinlenmelidir. Onların küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır. Doğru soru ve düşünmeyi başlatır, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmelerinde ihtiyaç duyacakları pratik yapma fırsatını verir. Araştırmalara göre ilköğretimde sorulan soruların %90'ı cevabı ezberlenen bilgilerdir. Sorular öğrencilerin düşünmesini sağlamak için sorulmalıdır. Düşünmeyi sağlayacak sorular sormak, çeşitli soru sorma stratejileri önerilmektedir. Strateji 1. Evet ama neden? Christoph Kolomb Amerika'yı keşfettiği için neden meşhur olmuştur? Strateji 2. Faydası nedir? Bilginin kullanımına odaklanmış sorulardır. Örnek: bitkilerin büyümesi üzerinde ışığın etkisini bilmemizin faydası nedir? Öğrenciler: bahçede bitkileri nereye dikeceğimize ve hangi bitkilerin ışığın gelişine göre daha uygun olduğuna karar verebilmemizi sağlar gibi cevaplar verebilirler. Bu şekilde sorulan soruların cevapları her ne olursa olsun öğrencilerin bilgiyi kullanmalarını sağladığı için kalıcı olurlar. Ayrıca neden sorularının bir başka yararı da öğrencilerin kısa bir süre sonra sadece cevap vermenin dışında kendi kendilerine soru sormalarını da sağlamaktır. Strateji 3. Şimdi fark nedir? Bir yeniliğin veya değişimin uygulanması ile ilgili sorulardır. Uyarlamak, bir fikri farklı bir biçimde çevirerek sormaktır. Örnek: bazı hayvanlar gibi insanlar da kış uykusuna yatsalardı neler olurdu? Değiştirmek, bir olayı, öyküyü biraz değiştirerek sormaktır. Örnek: eğer Hansel ve Gretel romanda yanlarına bir harita almış olsalardı neler olurdu? Yerine geçirmek, bir şeyi başka bir şeyin yerine geçirerek sorun. Örneğin: ekmeğin arasına elma koyarak tost yaparsak tadı nasıl olur? Strateji 4. İspatlayabilir misiniz? Öğrencilerin formüle ederek veya savunarak ispatlayacakları sorulardır. Bu türdeki sorular öğrencilerin kuramlar, formüller üzerinde sorgulayıcı bir şekilde düşünmeye başlamalarını sağlar. Örnek: bir dörtgenin alanını bulmak için kullandıkları formül her zaman doğru sonuç verir mi? Neden? Strateji 6. Nedir yerine neden? Öğrencileri dikkatli bir analize yönelten birden fazla doğru cevabı olan sorulardır. Bu strateji öğrencilere temel becerilerin kazandırılmasında etkilidir. Örneğin, sıfatın tanımını yap yerine bir cümle içerisinde uygun yerdeki boşluğun bir kelimeyle doldurulmasını istemek ve neden bu kelimeyi kullandığını sormak. Strateji 7. Benzer veya farklı kavramları, olguları, olayları değerlendirerek karşılaştırmayı gereken sorulardır. Örnek, Atatürk ile Fatih Sultan Mehmet'in yaptıklarının benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Okul ile bir ağaç arasındaki benzerlikler nelerdir? Bir insanla kitap arasında nasıl bir benzerlik bulunur gibi sorularla öğrenciler bütünün parçalarını karşılaştırmalı olarak düşünmeye yönlendirilirler. 5. Beyin fırtınası kullanımı. Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce üretmek için kullanılan yaratıcı bir öğretme tekniğidir. Buna buluş fırtınası da denmektedir. Temel ilkesine göre bir problemi çözmede görevlendirilen grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Burada fikirlerin savunulması istenmez. 6. Yeniden gözden geçirme becerilerinin öğretilmesi. Materyali nasıl gözden geçireceği öğrenciye gösterilir. Örneğin her bir bölümle ilgili olarak büyük harfle yazılmış başlıklara, koyu ya da italik harflerle basılmış, altı çizilmiş kelimelere, resimlerin altındaki yazılara, bölümün sonundaki özetlere bakması öğretilir. 7. Ek olarak bireyselleştirilmiş yardım sağlanması. A. Çiftler halinde öğrenimin kullanılması. Öğrenciler sınıfta çiftlere ayrılır ve çalışmalardaki yeni kavramları tartışmaları sağlanır. B. Birbirlerine öğretmelerinin sağlanması, öğrenilenlerin bir başkasına öğretilmesi bilgiyi daha kalıcı hale getirir. 8. Sınıfta bütün öğrencilerin aktif katılımının sağlanması. A. Grup tepkisinin kullanılması. Bütün öğrencilerin bir kart ya da el işaretiyle tepki verdiği sorular sormak, katılımı arttırmak açısından iyi bir yöntemdir. Öğrenciler cevaplarını gösteren bir kartı tutarlar veya baş parmaklarını kaldırırlar. Öğretmen doğru cevabı olan bir öğrenciyi kaldırır, daha sonra doğru cevabı herkese tekrar ettirerek koro cevabını kullanabilir. Bu aktif öğrenme tekniği daha çok öğrencinin katılımını sağlar. Materyali anlamayan öğrencileri öğretmenin fark etmesine olanak sağlar. DEHB olan öğrenciler için işe yarar bir yöntem olabilir. Hayal kurmasına veya aklının başka yerde olmasına daha az fırsat verir. El işaretlerinin kullanılması. Sorunun cevabı evetse başparmak yukarıdadır, değilse başparmak aşağıdadır. Emin değilse ya da bilmiyorsa avuç düz biçimde dışa dönüktür. Cevap kartlarının kullanılması. Plastik kartlarda 3 renk vardır. Kırmızı hayır, yeşil evet, sarı bilmiyorum anlamındadır. Kartın arkasında cevap yazılı olabilir. Öğrenci kartı tutarken kelimeyi görebilir ve cevabı hakkında kafası karışmaz. Diğer kartlar kelimeler içerebilir. Doğru yanlış, isim fiil, toplama çıkarma gibi. Koro tepkisinin kullanılması, birlik, uyum içinde öğrenciler soruları cevaplarlar. B. Aktif öğrenme deneyimlerinin sağlanması. Bir oyun geliştirilmesi. Ana tarihsel olaylar veya bir kitabın tarihsel dizisi bir oyun geliştirilerek oynanabilir. Bir küçük kitapçık oluşturulması. Bir hikaye veya olayı açıklamak için resimler veya çizgilerle bir kitap yaratılabilir. Ses ya da görüntü kayıt araçlarının kullanılması. Özel olayları ve konuları araştırması veya bir kitabı anlatması için öğrencinin ses ya da görüntü kaydeden araçları kullanarak bir sunum hazırlaması istenebilir. Fiziksel hareketin kullanılması. Öğrenci öğrenmeye fiziksel olarak katılır. 9. Uyanıklık ve dikkatinin artması için elini kullanmasına izin verilmesi. Elin işlemesi, ellerinde tuttukları nesneler, kımıldanmalar veya karalanmalar öğrencinin öğrenmesine yardım eder. Bu fiziksel etkinliklerin zihin uyanıklığını daha yüksek seviyede devam ettirmek için öğrenciye yardım ettiği bilinmektedir. Böylece öğretmenini dinleyebilir, görevi üzerinde çalışabilir. Derslerde not tutma ve yazım çalışmaları konusunda yapılabilecekler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tüm akademik beceriler içerisinde en fazla zorlandıkları alan yazı yazmaktır. El yazıları çirkin, düzensiz ve okunaksızdır. Bazısı çok yavaş yazar, bazısı da çok hızlı ve özet yazar ama sonra yazdığını kendisi bile okuyamaz. Okulda öğretmenin söylediklerini not etmek, tahtadakileri deftere geçirmek ve soruların ve yanıtların yazıldığı klasik sınavlar ve uzun yazılı ev ödevleri bu çocukların en fazla kaçındıkları, hatta nefret ettikleri işlerdir. İmla kurallarına uymamak, kelimelerin sonlarını eksik yazmak, kelime aralarında boşluk bırakmamak da diğer sık görülen yazım sorunlarındandır. Bu çocukların ne kadar çok yazı yazarlarsa yazılarının o kadar düzeleceği inanışı doğru değildir. Gerekli yardımı sağlamadan sadece daha güzel, seri ve tam yazmaları için baskı yapmak faydadan çok zarar getirmektedir. Sınıftaki yazım görevleri konusunda çocukla öğretmen konuşarak çeşitli stratejiler geliştirebilirler. 1. Not almayı kolaylaştırmak için ipuçlarının öğretilmesi, kısaltmaların öğretilmesi, Yaygın olarak kullanılan kelimeler için kısaltmalar oluşturmak, not alma hızını arttırmaya yardımcı olur. Bu strateji kullanılmadığı zaman not almak daha karmaşık ve daha zor olur. Örneğin, öğrene, ev ödevi EÖ, artı pozitif artı. İki sütun halinde not almalarının sağlanması, birinci sütuna ana fikir, ikinci sütuna ise ana fikir hakkındaki detaylar yazılır. Not kağıdı uzunluğuna yarısından katlanılabilir ya da defter sayfası dikine bir çizgi ile ikiye bölünebilir. Ana noktaların belirlenmesi. Öğrenciye bu önemli kaydet şeklinde uyarıda bulunulur. Not almanın azaltılması. Bir taraftan sınıfta anlatılanları dinlerken bir taraftan yazı yazmak bu çocuklara zor gelmektedir. Yazarken sınıfta söylenenlere odaklanamamaktadırlar. Kılavuz ders notları not alma ihtiyacını azaltır. 2. Ceza olarak yazılacak cümleler verilmemesi. Yıllar önce öğrenciye ceza olarak 100 cümle yazdırmak yaygındı. Günümüzde halen bazı öğretmenler tarafından kullanılmakta olan bu ceza yöntemi, öğrencinin dikkatini vermesine, ödevini tamamlamasına yardımcı olmaktan uzaktır. Ev ödevleri konusunda yapılabilecek düzenlemeler. Ev ödevleri dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve ana babaları için en büyük kabuslardan birisidir. Hemen her gün evde ödev yapmaya başlayamamaktan, ödev başında saatlerce oturup yine de bitirememeye kadar uzanan çeşitli ödev sorunları yaşanır. Ev ödevleri ana baba, öğretmen ve çocuğun sıkı işbirliğini gerektiren bir etkinliktir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocukların ödevlerinde yapılacak bazı düzenlemeler bu sorunların azalmasını büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ödevler nasıl olmalı? Amacı ve tamamlamanın neden önemli olduğu açıklanmalı. Öğrencinin zamanına ve emeğine değmeli. Öğrencinin emeğinin dikkate alındığını göstermek için toplanmalı, kontrol edilmeli ve üzerinde tartışılmalı. Öğrencilerin kişiliklerini ortaya koymalarına fırsat vermeli. Öğrencilerin yaratıcılıklarına fırsat sağlayarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeli. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeli. 1. Ödev süresinin diğer çocuklardan daha fazla olmaması. Öğretmenler dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun ev ödevini ne kadar sürede bitirebileceğini doğru olarak tahmin edememektedirler. Diğer çocukların bir saatte bitirilebileceği bir ödevi bu çocuklar en az iki katı sürede bitirebilirler. Ödev için ayrılması beklenen süre ile gerçek süre arasında farkın en aza indirilebilmesi için önerilen yaklaşıma göre öğretmen verilen ödev için yaklaşık tamamlama süresini önceden belirtir. Daha sonra ana baba tamamlanan ödevin altına ne kadar sürede tamamladığını yazar. Böylece öğretmen aradaki farkı görüp ödev miktarını ya da ödevin içeriğini değiştirebilir. 2. Yazılı ödevlerin azaltılması. Yazılı ödevi azaltmak bu çocuklar için çok önemlidir. Yazılı ödevi azaltmanın yolları. Sadece yanıtların yazılması. Matematik problemlerinin ya da soruların kitaptan tekrar yazılması istenmez, sadece yanıtlar yazılır. Amaç soruları kopya edebildiğini değil, öğrencinin sorunun cevabını bilip bilmediğini görmektir. Boşlukların doldurulması. Kitaptaki tarih sorularını, bilim alanındaki sıralamaları, matematik problemlerini fotokopi etmesine izin verilebilir. Tüm problem veya cümleleri yazmak yerine boşlukları doldurabilir. Yazılı ödevler yerine yaratıcı etkinlikler verilmesi. Bir kitap anlatımı için ses kaydı yapmasına izin verilebilir. Ünlü bir şiirin resmini yapabilir, bir oyun yazabilir, bir model inşa edebilir, hayali bir seyahat hakkında yazı yazabilir. 3. Uzun süreli projelerin ve dönem ödevlerinin parçalara bölünmesi. Plan yapmak, planı uygulamak ve zamanı ayarlayabilmek gibi becerilerdeki eksiklikler nedeniyle bu tür uzun süreli projeler ve dönem ödevlerinde de sorun çıkar. Bu durumda görevleri bölmek çok yararlı olabilir. A. Okunacak materyalin renkli ataç ya da klipslerle bölünmesi. Okuma ödevleri için verilen kısım uzunluğuna göre 3 ya da 4 parçaya bölünür. Renkli ataçlarla bölümler işaretlendikten sonra öğrenci kendi kendine işaretlenen yere kadar oku der. Böylece bitirmeye ne kadar yaklaştığını da görür. B. Ödevlerin bölümlere ayrılması. Matematik ya da diğer ev ödevleri bölümlere ayrılır. Öğrenci bitirdiği zaman mola alır, tamamlamasına ne kadar kaldığını görme fırsatını da elde eder. C. Uzun süreli ödevlerin bölümlere ayrılması, her biri için ayrı tarih belirlenmesi. Dönem ödevini araştırma ve gerekli bilgiyi toplama bölümü, taslak halinde yazma kısmı ve son haliyle teslim edileceği tarihler baştan belirlenir. D. Projenin her bir bölümüne bağımsız olarak not verilmesi. 4. Zor görevler için bir iş ya da ipucu kartı verilmesi. DEHB olan çocukların ağırdan almalarının bir nedeni olan geniş, çok adımlı projeler nedeniyle çok bunalmalarıdır. Ödevi gerekli parçalara ayırmak için gerekli becerileri yoktur. Bazen gerçekten ne yapacaklarını ve nereden başlayacaklarını bilemezler. Adımların kısa bir taslağını sağlayan bir görev kartı oluşturmak projeyi tamamlamasına yardımcı olacaktır. Bu, beceriler üstünde çalışma, yeni becerileri öğretme ve şekillendirme fırsatı sağlar. Örneğin, öğretmen başlangıçta tüm sınıfla ödevi tamamlamak için gerekli adımları tartışır, tahtaya adımları yazar, sınıftan adımları kağıtlarına ya da defterlerine kopya etmesini ister. Eğer öğrencinin çalışmayı başlatmakta zorluk çektiğini görürse, gerekirse adımları tartışır ve onları iş kartına yazmasını sağlar. 5. Düşünmeyi öğreten sorular içeren ödevler verilmesi. Cevabı sınıfta anlatılmış ya da kitapta kolayca bulunabilecek sorular yerine, çocuğu düşünmeye yönlendirecek sorular içeren ödevler hem çocuğun düşünme becerisini geliştirir hem de DEHB olan çocuklar bu ödevleri daha istekli yaparlar. Öğretme yöntemlerinin soru-cevap bölümünde bu tür sorularla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. 6. Niceliğin değil, niteliğin aranması. Az sayıda yüksek nitelikli yanıtlar, çok sayıda düşük nitelikli yanıtlara göre tercih edilmelidir. Ödevler yapılırken 3 özelliğe dikkat edilir. Ödevin tamamlanma süresi, tümünün yapılması, yapılan problemlerin sayısı, doğru ve özenli yapılması. Örneğin, öğretmen çocukların 30 problemi ertesi gün doğru olarak çözmesini beklerse, DEHB olan çocuklar yavaş çalıştıkları için daha az sayıda problemi tamamlarlar ya da acele etmeleri nedeniyle yanlış sayısı çok fazla olur. Ödevler çocuğun hız ve kapasitesine uygun olursa, nitelikli çalışmaların ortaya çıkması mümkün olur. Örneğin ödev olarak, içinde 2'den fazla yazım ya da noktalama hatası olmayan 3 tane ilginç cümle yazması istenebilir. 11. ayrımın sonu sayfa 151.